الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta ki hadislerimizden sonra bu haftada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta Bahtır da bize sormuştu, bu madmada istinşak yaparken ayrı ayrı mı yapacağız, ikisini bir mi yapacağız? Bugün inşallah o konuyla ilgili hadisleri ele alacağız. İlk hadis-i şerifimizde وَعَنْ طَلْحَةَ اِبْنِ مُصَرِّفِ عَنْ اَب۪يهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ اَخْرَجَهُ اَبُوْ دَاوُدْ بِاِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. Talha bin Musarrif radıyallahu anh babasından, babası da dedesinden anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağzına ve burnuna ayrı ayrı su verdiğini gördüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ağzına ve burnuna ayrı ayrı su verdiğini gördüm. Bu hadis-i şerifi İmam Ebu Davud Sünen'inde zayıf bir isnatla bu hadisi tahric ediyor. Kitabında yer veriyor. Hadisle ilgili biraz önce de dediğimiz gibi Hafız İbn Hacer Ebu Davud'un zayıf bir isnadla bu hadis-i şerifi naklettiğini, zikrettiğini söylüyor. Telhisul Habir adlı eserinde de diyor ki hadisin ravilerinden Leys bin Ebi Süleym bu kişi hakkında alimlerin zayıf bir zat olduğundan bahsediyor. Diyor ki İbn Hibban bu kimse için hadisin senetlerini değiştiren, mursal hadisleri merfu yapan bir kimsedir diyor. Leys İbn Ebu Süleym. Yani mürsel hadis ne? Tabiinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis nakletmesi. Aradan sahabeyi düşürmesi. Diyor ki bu kimse mürsel olan bu hadisleri ne yapardı? Merfu yapardı. Yani sanki sahabeden duymuş, o da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyormuş gibi hadisi tam bir senetle, tam bir senet zinciriyle, isnadla hadisi zikrederdi diyor. Daha sonradan bu kişiyle ilgili diyorlar ki siko olan ravilerin hadislerinde olmayanları getiren birisidir. Yani ilim ehli arasında sika güvenilir olan ravilerin hadislerini getiriyor ama o hadislere ne yapıyor? Ziyadeler ekliyor. Ve bu kimse içinde İbn Kattan, Yahya İbn Ma'in ve Ahmed İbn Hanbel bu kimse için metruktur diyor. Metruktur. Yani halk arasında yalancılığı ile meşhur olmuş bir kimsedir. Yine İmam Nevevi de Tehzibül Esma adlı eserinde alimler diyor Leys İbni Süleym min zayıflığında ittifak etmişlerdir. Yani hadis asıl itibariyle döndüğümüz zaman alimler bu hadis-i şerifi ne yapıyor arkadaşlar? Zayıflıyor. Sened olarak zayıf bir hadis-i şerif. Hadis-i şerifte diyor ki Ra'aytu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ. Yani mazmazayı, ağzı su verip çalkalama ile istinşak, yani buruna su çekip çekmeyi birbirinden ayırt ederken gördüğünü söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani yafsılu, bir şeyi bir şeyden ayırmak anlamına geliyor. Hadis-i şerifin metnine de döndüğümüz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken bir avuç su alıyordu, onu ağzına alıyordu, onunla madmada yapıyordu. Daha sonradan başka bir su alıp onunla da ne yapıyordu? İstinşak, yani burnuna su çekiyordu. Bu hareketini 3 kez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tekrarladığını bu hadis-i şerif bize gösteriyor. Bununla ilgili fukahanın bazısı diyorlar ki bu hadisle amel edilebilir. Bu hadisle amel edilebilir. Daha sonradan bir sonraki hadis-i şerifimize geçince orada da وَعَنْ عَلِيِّنْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا يُمَضْمِدُ وَيَنْثُرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُودُ وَالنَّسَائِي. Ali radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alma şeklini şöyle anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağzına burnuna 3 kez su verirdi. Ağzına ve burnuna suyu aldığı aynı avuçla veriyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağzına 3 kez su veriyordu. ağzına burnuna verdiği bu suyu aldığı aynı avuç ile veriyordu. Hadisin zahirine baktığımız zaman arkadaşlar, hadisten anlaşılan şu: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç su alıyordu. Bu bir avuç su ile 3 kez mazmada, 3 kez de istinşak yapıyordu. Mümkün mü sizce arkadaşlar bu? Mümkün. Mümkün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in, yani bu hadis-i şerif bunu bu ihtimal dahilinde, yani geldiği manalardan bir tanesi de bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç su ile 3 kez mazmada, 3 kez de istinşak yapıyordu. Veyahut da diyorlar ki, bir sonraki hadis de buna delalet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç su alıyordu. Bu aldığı bir avuç suyla hem mazmada hem de istinşak yapıyordu. Bir kısmıyla mazmada, diğer geri kalan kısmıyla istinşak yapıyordu ve bunu ne yapıyordu? 3 kez tekrarlıyordu. Bir sonraki hadisi şerifi de ele alırsak, 3 şeyi de bir arada toplayıp arasından hangisinin sünnete en yakın olduğunu daha iyi tercih edebiliriz. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه. Abdullah bin Zeyd, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alma şeklini şu şekilde anlatıyor. Diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem su alır, aynı avuçtan ağzına ve burnuna su verirdi. Bunu 3 defa yapardı. Hadis muttefakun aleyhtir. Yani Sahih Buhari'de ve Sahih Müslim'de geçmektedir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç su alıyordu. Bunun bir kısmını ağzına alıp bununla mazmada yapıyordu. Geri kalan kısmını da burnuna çekerek bu suyla ne yapıyordu? İstinşak yapıyordu. Ve bu fiili 3 kez tekrarlıyordu. O yüzden alimler konuyla ilgili tafsilatı şu şekilde yapıyorlar. Diyorlar ki konuyu ele alırsak, öncelikle zayıf olan bir rivayet var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzına ve burnuna su verirken birbirinden ayırması. Yani ilk aldığımız hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağzına su alıyordu, onunla mazmada yapıyordu. Yeni bir su alıyordu, daha sonradan onunla da ne yapıyordu? İstinşak yapıyordu. Bu şekilde 6 kez, 6 avuç su almış oluyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh'unun zikrettiği hadis-i şerife döndüğümüz zaman, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir avuç suyla 3 kez mazmada, 3 kez de istinşak yaptığını görüyoruz. Yani ilk rivayette 6 kez su alıyor, 3'ünü mazmada da, 3'ünü de istinşakta kullanıyor. İkinci gelen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç su alıyor. Aldığı bu bir avuç su ile 3 kez mazmada, 3 kez de istinşak yapıyor. Üçüncü, Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh'unun zikrettiği hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç su alıyor. Bunun yarısıyla mazmada yapıyor. Diğer yarısıyla istinşak yapıyor. Ve bu hareketi ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? 3 kez tekrarlıyor. Yani ilk hadis-i şerifte 6 kez su alıyor. İkinci hadis-i şerifte 1 kez su alıyor. Üçüncü hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 kez su alıyor. Ve bunu da yarısını mazmada da, yarısını da istinşakta kullanıyor. Konuyla ilgili fukahanın sözlerine döndüğümüz zaman, onların katında meşhur olan görüş, diyorlar ki bunların üçüyle de yapmak caizdir. Ama diyorlar bunların arasından en faziletli olan, sahihinde geçen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aldığı avuç suyla hem mazmada hem de istinşak yapmasıdır. Sünnete en uygun olan, suyu aldığın zaman yarısını mazmada da, yarısını da nerede kullanıyorsun? İstinşakta kullanıyorsun. Bu hadis-i şerif zaten biraz önce de söylediğimiz gibi muttefakun aleyh. Sahih Buhari'de ve Sahih Müslim'de geçmekte. Diğer iki şekilde de kişi yapsa geçerli midir? Aldığı abdest geçerli midir? Geçerli. Tabii ki geçerlidir. İlim ehli diğer bu iki şekilde de yapmayı caiz görmüşler. Kişi bazen bu şekilde yapar. Diğer bir abdest aldığı zaman öbür şekilde yaparsa da bunda da bir beis, bir problem yoktur. Ama diyoruz ki asıl itibariyle sünnete en yakın olanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldığı avuçla hem mazmada hem de istinşak yapıyordu. Üçüncü şık.
Üç defa
alıyordu. Bir su alıyordu. Bunun yarısını madımada da kullanıyordu. Yarısını da istinşakta kullanıyordu.
Bir daha alıyordu.
Bu hareketi üç kez tekrarlıyordu. Bu rivayet Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh'ın bu rivayeti Sahih Müslim'de ve Sahih Bukhari'de gelmektedir. Konuyla ilgili, hadislerle ilgili sorusu olan Bahtır. Açık mı konu? Anlaşıldı mı? Var mı konuyla alakalı soru sormak isteyen?
Gayet açık anlattım hocam.
Şeyi yarı yarı dedin ya. Yarısını ağzına, peki yarısını çok. Birden, yani biz birden yapıyoruz.
Yani bu şekilde zaten önce ağzına vermiş oluyorsun. Daha sonradan da burnunla çekmiş olursun. Yani bir aldığın bir avuç suyu hem ağzına hem burnuna vermiş oluyorsun. Sünnete en uygun olanı bu. Ama diğer iki şekilde de bir avuç su aldın. Bununla üç kere madmada, üç kere istinşak yapabiliyorsan bu da ikinci Hazreti Ali radıyallahu anh'ın zikrettiği hadiste ihtimaller dahilinde bu manaya gelebilir diyoruz. Veyahut da biraz önce söylediğimiz manaya geliyor. Bir avuç alıyorsun, ağzına burnuna aynı anda veriyorsun. İlk hadis-i şerifte İkisini madmada ile istinşak birbirinden ayırt ediyorsun. Evet. Alıyorsun bir avuç ağzına, onunla madmada yapıyorsun. Daha sonra bir avuç alıyorsun onunla burnuna verip istinşak yapıyorsun.
Ama ikinci hadiste tek avuçta nasıl üç kere oluyor?
Yani
bizim için zor yani.
Ki biz şöyle demiştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abdest aldığı suyun miktarından bahsetmiştik. Hatırlıyor musunuz?
Evet.
Ne kadardı?
Yarım litre
su ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest alıyordu. Yani bu kabilden bakıldığı zaman yapması zor ama kişi bu sünneti de uygulayabiliyor ise
bizim için zor
dediğiniz gibi. Yani çünkü birinci sefer aldığınız zaman ikinci sefer, üçüncü sefer altı kere buradan su alıp hem madmada hem istinşak yapmanız gerekiyor. İhtimaller dahilinde alimler diyorlar ki bu mana bu hadisten çıkar. O yüzden diyorlar ki bu üç şekilde de kişi yaptığı zaman madmada ve istinşağı yerine getirmiş olur. Ve an Enes'in radıyallahu anhu kal ra'an nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme raculen ve fî kademihi mislu'z zufri lem yusibhu'l mâ fekâle irci' feahsin vudu'ek ahrecehu Ebu Davud ve Nesai. Enes bin Malik radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağında tırnak kadar su değmemiş bir adam gördü. Ayağında tırnak kadar su değmemiş. Ayağını yıkamış, abdest almış ama bir kısmına su gelmemiş. Böyle bir insanın gördüğünü söylüyor diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir insanı görüyor. Diyor ki ona irci fe ahsin vudu'ek. Geri dön ve abdestini güzel bir şekilde al. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye diyor ki geri dön abdestini güzel bir şekilde al. Burada irci kelimesi yani geri dön abdest aldığın yere geri git. Fe ahsin vudu'ek yani abdestini güzel bir şekilde al. Burada arkadaşlar alimler diyorlar ki bu söz abdestini güzel bir şekilde al iki şekilde anlaşılabilir. Eğer diyorlar bu kişi abdest aldıktan sonra eğer muvalaatı terk edecek kadar bir zaman geçti ise yani abdest aldı, ayağını yıkadı, o belli bir miktar kaldı ki oraya su değmedi. Üzerinden vakit geçti, diğer azaları ne oldu abdest azaları? Kurudu. Eğer bu şekilde ise bunu farkına varıyorsa diyor o kimsenin ne yapması lazım? Ahsin vudu'ek yani abdestini baştan al. Manasını içerir diyor. Eğer bu kimse ayağını yıkadı, orada belli bir yere su gelmedi. Daha sonradan kısa bir vakit sonra, ayağını yıkadıktan sonra baktı ki oraya su var, gelmediğini gördü. O zaman bu kimse ne yapacak? Yani sadece o su bulaşmayan yeri ne yapacak? Oraya su ulaştırarak abdestini güzel bir şekilde almış olacak. O yüzden diyorlar ki bu iki ibare de ihtimal dahilindedir. O yüzden bu konuyla ilgili tafsil vardır. Diyoruz ki bir kimse abdest aldığı zaman muvalaatı terk ediyor ise yani azaları peşi sıra yıkamayı terk ediyor ise üzerinden fazla bir vakit geçtiyse yeniden geri dönüp abdestini ne yapar? Baştan alır. Eğer kısa bir süre geçmiş ise, muhalat terk edilmemiş ise, o zaman da o kimseye diyoruz ki sadece o yıkanmayan yeri ne yaparsın? Yıkarsın. Hadis-i şeriften çıkarttığımız faydalara gelince arkadaşlar, diyoruz ki abdest azalarının temizliğinde belirlenen yer ne ise oraların hepsinin yıkanması o kimsenin üzerine nedir arkadaşlar? Farzdır. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede Allah buyuruyor dedik. Dedik ki "Fagsilu vucuhakum ve eydiyakum ilal marafiqi ve emsahu bi ru'usikum ve arculakum ilal ka'beyn." Yani "Fagsilu vucuhakum" yüzlerinizi yıkayın. O zaman biz burada daha önceki derslerimizde de zikretmiştik. Yüzün sınırının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yüzün sınırı neydi? Sakalların alt bitiş kısmına kadar. Yüz denilen bu kısmı komple yıkadığımız zaman Allah-u Teala'nın bu buyruğuna ne yapmış oluruz? Boyun eğmiş oluruz. Allah-u Teala'ya itaat etmiş oluruz. O zaman diyoruz ki abdest azalarının temizliğinde belirlenen yerlerin her tarafına suyu ulaştırmak farzdır, vaciptir. Yine buradan diyoruz ki hadis-i şerifin metnine döndüğümüz zaman bu kişi ayağının bir kısmını, bir parça yeri yıkamadığını görüyoruz. Diyoruz ki buradan biz kıyasen ne deriz? Aynı şey eller için de geçerlidir. Başa meshetmek için de geçerlidir. Diğer azalar, abdestle ilgili diğer azalar için de buradan, yani sadece bu ayak ile sınırlı bir hadis-i şerif değildir. Yani ayağına bir yer değmediği zaman orayı yıkarsın ama kolunda bir yer kaldığı zaman orayı yıkamazsın demiyoruz. Hüküm nedir? Orada da aynıdır. Çünkü abdestin farzları uzuv olarak 4 tane demiştik. 5.'si tertip, 6.'sı da ne demiştik? Muhalat. Sıralamayı doğru yapmak, tertip sıralamayı doğru yapmak. 6.'sı da muhalat, peşi sıra uzuvları peş peşe yıkamak. Diyoruz ki az ya da çok olsun. Eğer bir yer bırakıldı ise oranın yıkaması vaciptir. Yani su değmedik bir yer kalmayacak dedik. Bununla ilgili bazı meseleler ele alalım. Ki hayatımızda da bunlarla karşılaşıyoruz. Mesela bir kimsenin yüzük taktığını farz edelim. Taktığı yüzük de sıkı olduğu için su aldığı zaman, abdest aldığı su yüzüğün altındaki yere bulaşmıyor. Bu kişinin abdest aldığı esnada yüzüğü çıkartması veyahut da hareket ettirip suyu oraya ulaştırması bu kimsenin üzerine farz mıdır yoksa değil midir? Diyoruz ki bu kimsenin üzerine o yüzüğü hareket ettirmesi, suyun o ulaşmayan yerlere ulaşması, ulaştırması farzdır. Yine başka bir meseleye geçiyoruz. Diyoruz ki bir kişi takma diş kullanıyor. Abdest alırken takma dişini çıkartıp veyahut da hareket ettirip suyu onun alt kısmına ulaştırması gerekir mi? Gerekmez mi? Hanefiler ve diğer alimler bu konuyla ilgili diyorlar ki gerekmez. Fukahanın bu konuyla ilgili görüşü bu. Diğer azalarda diyorlar istiab, yani bütününü yıkamak, bu anlamda bir, kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkamak farzdır. Ama ağız için diyorlar tamamını, bu anlamda takma dişini çıkartıp yeniden onun altını veya takma dişini yıkaması gibi bir zorunluluk içinde değildir. O şekilde olduğu hal üzerine abdestini alır. Bu şekilde madımadasını ne yapar? Yapar. Yine üçüncü bir mesele, bayanların saçlarına kına yakıyorlar. Saçlarına kına yaktıkları zaman kına başlarında ne oluyor arkadaşlar? Kalıp gibi kuruyor, duruyor. Bu şekilde su ne yapıyor? Alt tarafa geçmiyor. Bu şekilde, bu durumda olan bir bayan abdest aldığı zaman, başına mes yaptığı zaman geçerli midir? Değil midir? Diyoruz ki geçerlidir. Delil olarak bunu mesela sarık takan erkeklere mi kıyas ediyoruz? Yani erkekler başlarında bir şey olduğu zaman sarık takıyorlar. Üzerine mesh ediyorlar sarığa. Bu şekilde geçerli. Yani bunu buna mı kıyas ediyoruz yoksa sünnetten bununla ilgili bir delilimiz var mı? Diyoruz ki burada kıyas yapmadan sünnetten bunun delili var diyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihrama girdiği zaman saçlarına bal sürmüş ve aynı zamanda reçine, ağacın reçinesini sürmüş ve bu şekilde ne yapmış? Abdest almış ve basına meshetmiş. Yani bu hadis-i şeriften yola çıkarak diyoruz ki sünnetten de bununla ilgili, yani bu hal üzerine olan kimseler için başlarına meshetmeleri bu anlamda yeterlidir. Bu aynı zamanda geçerlidir. Yine diyoruz ki kendisinden sakınılması zor olan bazı durumlar var. Mesela örnek olarak boyacıları ele alalım. Bütün gün boya yaptıkları için boya vücutlarının her tarafına sıçrayabiliyor. Bu kişinin abdest alırken bütün o şeyleri, üzerindeki boyayı noktasına kadar çıkarması gerekir mi? Gerekmez. Yoksa bundan muaf mıdır? Diyoruz ki eğer az bir şekilde bir şey bulaştı ise o kimse bundan nedir? Muaftır. Aynı şekilde alimler şunu da zikretmişlerdir. Tırnakların arası bir şeyle doldu ise, bir pislikle doldu ise buranın temizlenmesi her abdest aldığın zaman gerekir mi? Veyahut da tırnakların kesilmesi mi gerekir? Yoksa kişi bundan az olduğu için muaf mı tutulur? Aynı şekilde buna diyorlar ki kişi bundan muaf tutulur. Ama dediğimiz gibi bu miktarın az olması lazım. Az denilecek bir miktarda olması lazım. Yani kolunuzun büyük bir kısmına boya döküldü. Şimdi bununla çıkartacağım, çıkartamam diyemezsiniz. Ama diyoruz ki bu kimselerin önceden bu işleri yapmadan önce eldiven tarzı bu tip şeyleri kullanmaları en azından başlarının ağrımaması için, acaba olur mu olmaz mı sıkıntısından kurtulmaları için daha kolay bir çözümdür. Yani badana yaparken bu tip şeylerde eldiven kullanmaları onlar için daha iyi olan, bu sıkıntıdan kurtaran bir durumdur. Yine konuyla alakalı olarak bazen elimize görüyorsunuz işte Japon şey yapışıyor. Bunu çıkartamıyorsunuz. Bunu çıkartmak için ne yapmanız lazım? Ya o derinizi kopartmanız lazım. Veyahut da kazımanız lazım. Tamamen bu şekilde ne yapmıyor bu? Çıkmıyor. Diyoruz ki bu da aynı şekilde az bir yer ise kişi bundan muaftır. O kimseye sen bu şekilde derini kopar, oradan parçala, onu oradan izale et, yerinden yok et diyemeyiz. Tabii ki bu burada miktar önemli. Yani az denilebilecek bir miktarda olması gerekir. Eğer elinizin çoğu bu şekilde bulaşmış ise bunu bir şekilde ne yapmanız lazım? İzale etmeniz gerekiyor. Evet, şimdi konuyla ilgili geleceğimiz bir başka mesele de bu. Bayanların bu şekilde ziynet olarak tırnaklarına oje sürdüklerini görüyoruz, değil mi? Diyoruz ki eğer bayanlar normal namaz kıldıkları dönemlerde, adet hali olmadığı dönemlerde oje tırnaklarına oje sürüyorlar ise bu şekilde onların üzerine abdest aldıklarında bu abdestleri ne olmaz arkadaşlar? Geçerli?
Olmaz.
Olmaz. Yani namaz kıldıkları dönemlerde bayanların tırnaklarına oje sürmeleri bu anlamda caiz değildir. Abdeste mani olduğu için. Ama abdestini aldı, sürdü, bir dahaki namaz için yeniden onları çıkarttı. Böyle bir ihtimali varsa, böyle bir şey düşünebiliyorsa bunda bir problem yok. Veyahut da özel günlerinde, namaz kılmadıkları dönemde tırnaklarına oje sürüyorlar ise yine bunda bir beis yok. Yani bunu ziynet olarak kocasına süslenmek için yapıyor ise bunda bir problem yok. Ama diyoruz ki tırnaklarda eğer oje var ise, abdest alıyor ise o abdesti geçersizdir. Çünkü tırnakların üzerine su ne yapmıyor arkadaşlar?
Değmiyor.
Biz dedik ki ayet-i kerimede Allah-u Teala bize kollarımızı dirseklerle beraber yıkamamızı, ellerimizi komple yıkamamızı ne yapıyor? Emrediyor. Bu şekilde elin sınırları bizim için belirlenmiş. Eğer biz tırnaklarımıza o kısımları su değdirmesek, diğer yerleri yıkasak abdestimiz geçerli olur mu?
Olmaz.
Bu da aynı şekilde buralara su değmediği için, tırnak ile suyu engelleyen arada bir madde olduğu için diyoruz ki bayanların bu şekilde abdest aldığı, namaz kıldığı dönemlerde ojeyi kullanmaları caiz değildir. Ama dediğimiz gibi öğle namazını kıldı, oje sürdü, ikindi namazı için bir daha kazıdı, asetonla sildi. O zaman abdest almasında bir problem, bu anlamda ojeyi kullanmasında bir problem yok. Ama gün içinde bunu 5 kere silip çıkartıp yeniden yapması gerekiyor.
Hocam, namazda sakın krem olsa abdest olur mu? Krem.
Krem bir problemi yok. Ruj yani gibi. Krem sürdüğün zaman.
Olur hocam, normalde
boya. Eğer ufak bir boya ise,
evet.
Ufak bir yer kaplıyor ise, evet. Problem olmaz. Ama büyükse, boyanın olduğu yer büyük ise, onu ne yapması lazım? Yıkayıp temizlemesi lazım. Evet. Ama üzerine damlamış, sıçramış, evet. Onlar zarar etmez. Nasıl? Ruj da aynı şekilde. Yani yüzünü yıkarken bu suyun senin dudaklarına ulaşmasını engelliyor ise aynı şekilde ruj da bu hükmü altına girer. Yani namazda bunların kullanılması namaza bir etkisi etmez. Çünkü konuştuğumuz konu neyle alakalı? Namazın şartlarından, taharet ile alakalı bir durum.
Şafii'de boyunu mahsetmek bidattır.
Ehl-i Sünnet'in görüşü bu.
Bidat. Sen öyle, siz de öyle. Hanefi'de de mi öyle?
Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in abdest aldığında yani onu açıklayan hadis-i şeriflere döndüğümüz zaman sahih olan hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başını kulaklarını meshettikten sonra ensesini meshettiği ile ilgili sahih bir rivayet bulunmuyor. Bununla ilgili derslerimizde de zikretmiştik. Zayıf rivayetler vardı. Kim işte başına meshederse prangalardan yani ellerin ayaklarının zincirlenmesinden kurtulur. Adı altında birkaç tane değişik farklı ibareler kullanılarak gelmiş hadis-i şerifler var. Bunlarla ilgili alimler de bunların uydurma zayıf hadisler olduğunu söylüyorlar. Yani sünnette enseye meshetmek ile ilgili gelen sahih bir rivayet bulunmamaktadır.
%95'i diyebiliriz ki boynunu meshediyor.
Yani bu çoğunluk bu anlamda bizi bağlamaz. Çünkü delil olarak bir şey sunamıyor iseler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de veyahut da ayet-i kerimede bununla ilgili açık bir net bir ibare yok ise, yani çoğunluğun bunu yapması bizim de bu hareketi yapmamızı gerektirmez. Yani bununla ilgili delil olması lazım. Konuştuğumuz şey ibadet ise muhakkak ki bunun bir delili olması lazım. Biz kendi kafamıza göre bir şeyler ne yapamayız? Şey yapamayız. Dördüncü faide olarak diyoruz ki eğer birisini bir vacibi uygulamakta taksir ettiğini, eksiklikte bulunduğunu görürsek onu uyarmamız bizim üzerimize farzdır, vaciptir. Örnek olarak şunu veriyoruz. Ramazan ayında oruç tutarken bir kişinin yanlışlıkla bir şey yediğini veyahut da bir şey içtiğini görüyoruz. Bu durumda bizim üzerimize düşen, onu gören birisi olarak bizim üzerimize düşen nedir arkadaşlar? Uyarmaktır. Çünkü ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor, diyor ki وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Takva, iyilik üzerine birbirinize ne yapın? Yardımlaşın. O kişi bunu unuttuğu için bundan sorumlu değil. Ama bizim üzerimize düşen burada bir emri bil maruf var. Yapılan bir hata var. O kişi belki bunun farkında değil. Bundan hesaba çekilmeyecek. Ama biz gören bir kişi isek ne yapmamız lazım? O kişiyi uyarmamız gerekiyor. Racih olan görüş bu. Bazı alimler demişlerdir ki hadis-i şeriflerden de delil getirerek Allah-u Teala o kimseyi yediriyor, içiriyor. Allah-u Teala o kimseye ikram ediyor. Diyoruz ki bu doğrudur. Allah-u Teala o kimseye ikram ediyor. Bu onunla, yani bu hadis o kişiyle alakalı olan bir durum. Ama dışarıdan biz, burada yapılan bir münker var. Olmaması gereken bir durum var ve biz bunu görüyoruz. Diyoruz ki bizim o kimseyi uyarmamız bizim üzerimize nedir arkadaşlar? Vaciptir. Bunu
nafile oruçta
aynı şekilde. Yani nafile oruçta da sonuçta oruç başlı başına. Siz mesela nafile namaz kılarken ruku yapmayan bir adamı görsen nafile namaz kılıyor diye uyarmayacak mıyız? Uyaracağız. Oruçta da aynı şekilde. Yine diyoruz ki bir şeyin yapılması üzerine farz olan kişi bunu unutması ile bundan muaf olmaz diyoruz. Hadis-i şerifimize döndüğümüz zaman o sahabi abdest alırken o ayağının o kısmını yıkamayı unutmuş olabilir. Orayı yıkadığını zannediyor olabilir. Değil mi? Farklı farklı ihtimaller var. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye ne diyor? İrci fe ahsin vudu'ek. Geriye dön ve abdestini güzel bir şekilde al. Eğer unutmak veyahut da hata etmek o kişinin üzerinden farziyeti kaldıracak olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce ona bu yaptığı şeyi sorardı. Hani ayaklarının o kısmını yıkamayı unuttun mu? Bilerek mi yıkamadın? Yoksa yıkadığını mı ne zannediyorsun? Diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye sorardı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kimseye bunu sormaması neye delalet ediyor arkadaşlar? Yani kişi üzerine farz olan şeyi unutsa dahi bu o kimsenin üzerinden düşmez diyoruz. Yine o farziyet, o vaciplik, o vücupluk o kimsenin üzerine devam eder. Yine diyoruz ki فَاَحْسِنْ وُدُوَكْ ibaresini hadisin başında ikiye ayırmıştık. Eğer uzun bir vakit geçti ise ne yapılması gerekiyordu? O kişinin abdesti yeniden alması gerekiyordu. Eğer uzun bir vakit geçmediyse yıkamadığı yeri yıkaması geçiyor. Eğer ilk ibareyi baz alına göz önüne alırsak diyoruz ki eğer fe ahsin vudu'ek lafzı eğer vakit geçti yeniden abdest almanı gerektirir diyor isek o zaman bu bizim neyin delili oluyor arkadaşlar? Muvalaatın farz olduğunun delilini bu hadis-i şeriften de çıkartmış oluyoruz. Yani ne demek istiyoruz? Demek ki azalardan birisi tam olarak yıkanmadığı zaman o sıralama o şey peşi sıra birbirini yıkamadığın zaman abdestin olmuyor demektir. Yani sen abdestini şu anda tam bir şekilde tamamlamamış oluyorsun. Bunu ne yapman lazım? Bu hatanı eğer çok vakit geçtiyse yeniden abdest alarak gidermen gerekiyor. Veyahut da az bir vakit geçtiyse yıkamadığın yeri yıkaman gerekiyor. Yine aynı şekilde bu hadis-i şerifte arkadaşlar Rafizilere, Şiilere bir reddiye vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağının bir kısmını yıkamadığını gördü o kimseye ne diyor? Geri dön ve abdestini güzel bir şekilde al. Ayağının bir kısmına su bulaşmamış. Günümüzde bu Şiiler, Rafiziler dediğimiz kimseler ayaklarını ne yapıyorlar arkadaşlar abdest aldıkları esnada? Ayaklarını yıkamıyorlar. Çıplak ayaklarının üzerine mes ediyorlar. Biz diyoruz ki ayaklarımız çıplak ise bir mes veya çorap veya ayakkabı giymiyor isek oraların yıkanması ne arkadaşlar? Farz. Bir kişi çıplak ayağı mes etse abdesti olmuş olur mu? Olmaz. Peki kıldığı namaz olur mu? O da olmaz. Burada da yine diyoruz ki Şiilere ve Rafizilere ne vardır arkadaşlar bu hadis-i şerifte? Reddiye vardır. Yine diyoruz ki abdest ibadetinde temizlik su ile yapılır. Abdest ibadetinde su ile yapılır. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı yere döndüğümüz zaman sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? O kimseye dönüp o yıkamadığı yeri yıkamasını emrediyor. Yani su olan yerde teyemmüm olmaz. O yıkamadığın yere dönüp ne yapman gerekiyor? Yıkaman gerekiyor. O zaman diyoruz ki abdest ibadetinde asıl itibariyle temizlik ne ile sağlanır? Su ile sağlanır. Yine diyoruz ki hadisin metninde ayaklar için gelmiştir. Ama bu sadece ayakları kapsayan bir durum değildir. Aynı şekilde yüz, kollar da buna kıyas edilir.
Hocam, o zaman sadece bu rafizler değil. Şu an Türkiye genelinde mesela biz başlangıcı mesleklerken görüyoruz hocam. Sadece mesela dörtte bir tarafını meslediliyor. Bunu genellikle hanefilere, hanefilere tabi olanlar bunu böyle yapıyorlar. Yani bu onlara da ayaklarının az bir tarafı ulaşmadığı vakit başlarını da bunlar az bir tarafı. Yani birçok yerine ulaşmadığı...
Şimdi ama ikisinin arasında fark var. Şu şekilde fark var. Onlar yine Ehl-i Sünnet'in alimlerinden olan birisini ne yapıyorlar bu anlamda? Taklit ediyorlar. Mukallit oldukları için, konuyla ilgili bir ilme vakıf olmadıkları için, taklit aşamalarında olduğu için o alimi taklit ediyorlar. Konuyla ilgili bir şeyleri yok. Ama diğer gruba geçtiğin zaman onlar ayağın yıkanmasını caiz görmüyorlar. Diyorlar ki asıl da nedir? Ayakların üzerine mestir asıl olan. Yıkamak değildir. Yıkamayı tamamen ne yapıyorlar? Ortadan kaldırıyorlar. Ama Hanefi mezhebine geldiğin zaman orada bir içtihatlı bir problem var. Yani buradaki B harfi ceri nedir diyorlar? Teb'idiye anlamına gelir. Yani bazısını da yapsan olur. Yani orada bir içtihat meselesi var. Ama diğer grubun durumu aynı şekilde Değil. Onlar komple ayakların yıkanmasını inkar ediyorlar. Diyorlar ki asıl ayaklarda yıkamak değil, meshetmektir.
Şafii'de bir tadı da olsa olur diyor, değil
mi? Evet, Şafiler bu şekilde söylüyor. Hanefiler aynı şekilde söylüyoruz ama diyoruz ki burada sahih olan görüş, sünnete uygun olan görüş. Daha önceki derslerimizde de söylediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki elini başının ön kısmından saçların başladığı yere koyar. Daha sonradan bunu kafanın saçların bittiği yere ensesine kadar götürür. Daha sonradan bu ellerini yeniden başladığı yere geri getirirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun başı meshetme şekli budur. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent.